بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح بالخير واختم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Çok değerli kardeşlerim, hepinize sevgilerimi, hürmetlerimi, saygılarımı ve dualarımı sunuyorum. Yüce Allah, peygamber duasıyla bizi göz açıp yumuncaya kadar nefsimize, kötü duygularımıza, kötü düşüncelerimize terk etmesin. Dersimizin devam eden bölümünde altyapısını oluşturduk. Nesillerin terbiyesi, nesillerin ıslahı, diğer adıyla Müslüman insanın inşası olarak başlayıp ve devam ettiğim bu konunun can alıcı noktasına doğru hızla geliyoruz. Müslüman insanın inşası ifadesi kolay, cümlesi kolay, kelimesi kolay ama bunu uygulamaya koyduğunuz zaman, icra sahasına koyduğunuz zaman risk ister, emek ister, fedakarlık ister. Bir ev inşası, bir apartman inşaatı, bağ bahçe inşaatı, bir dükkan inşaatı değil. Yeryüzüne halife nitelikli gönderilmiş olan bir insanın iç dünyalarında imtihan olarak verilmiş bozgunculuğunu, kan dökmesini, problemini ıslah edeceksiniz, düzelteceksiniz. Bu müdahale istiyor. Fedakarlık istiyor. Bunun için Müslüman insanın inşası hususunu kendi kafamıza göre değil, bir gazete kültürüyle, gazete bilgisiyle değil, bunu acaba Peygamber Efendimiz nasıl başlatmış, nasıl tamamlamış? Gün ışığı gibi açık, net ve berraktır. Efendimizin gitmiş olduğu yol bizim yolumuzdur. Onun suretini görmedik ama siretini kitaplardan okuyoruz. Güzel bir insan, güvenilir bir peygamber. Peşine takılmaktan onu duyuyoruz. İzlerine ayaklarımızı koyup izini takip etmek bizim için bir şeref oluyor. Onun için Allah Resulü'nün dağdan gelmiş, puta tapmış, kendi devrinin yaşamış olduğu en kötülüklerini, en büyük günahlarını işlemiş olan bu insanları öyle bir tedavi etmiş, ıslah etmiş, terbiye tezgahından geçirmiş ki kıyamet kopuncaya kadar gelecek tüm insanlığa örnek, numune, model olarak gösterilmiştir. Peygamber Efendimizin insanın inşasını, eğitimini, ıslahını söylemeden evvel sizi biraz eşyanın işlenmesiyle tanıştırmak istiyorum. Yani bir ağacın işlenmesi, bir demirin işlenmesi, hatta bir camın işlenmesine varıncaya kadar hepsi bir emek istiyor. Bir metot istiyor. Bir de takdim edeceğim sizlere bu örnekte sadece inşaatta kullanılan bir demir çubuktan bahsedeceğim. İnşaatta kullanmış olduğumuz bir demir çubuğun şu andaki değeri 8-10 liradır. Aha 15 lira olsun. Ham madde olarak inşaatta kullanılacak özellik olarak onun 5 lirayı geçmiyor. Onun 5 lira değerinde olan bu demir çubuğu siz at nalı haline sokacak olursanız fiyatı bir anda 20-25 liraya kadar çıkar. Demir aynı demir. Fakat biraz işlenmiştir. Bir bu demiri yani düz bir inşaat çubuk demirini iğne sektöründe kullanmış olsak 565 bin lira civarında karşımıza bir rakam çıkıyor. 565 liralık bir değeriyle karşı karşıya geliyoruz. Yani 8-10 liralık kıymetinde olan bir demir bir anda neye çıktı? 565 liraya çıktı. Biz bu aynı demir parçasını gramaj olarak, hacim olarak, büyüklük olarak bıçak sanayinde kullanmış olsak, Bursa'ya göndersek bakıyorsun ki 3656 lira yapıyor. Tomruk olarak fabrikadan çıkmış şekliyle el aldığımız zaman 10-15 lira değerinde olan demir çubuğu bıçak sanayine gittiği zaman 3600 küsür lira yapıyor. Bir demirdir bu. Şu anda hepinizi görmüş olduğu, oturmuş olduğum bir koltuk, önündeki şu masaya baktığımız zaman bunlar da bir zaman bir ağaç parçasıydı. Ormandan kesilmiş getirmiş olan bir tomruk gibiydi. İşlenmiş, düzeltilmiş, güzelleştirilmiş, üstelik eşya olarak en güzel yere konulmuş. Hem değer görmüş daha doğrusu. Sobada atılıp yakılmayan ama insanların istifadesine sunmuş olan yüzlerce, binlerce lira değer diyor. Tıpkı bunun gibi insanı siz eğer yetiştirmezseniz ve aynı şekildeki olan insanı yetiştirirseniz arada dağlar kadar fark oluyor. İnsan vardır, eğitim tezgahını aldınız, edep verdiniz, terbiye verdiniz, medeniyet verdiniz, ahlakını, karakterini, şahsiyetini, kişiliğini bir insan olarak yatırım yaptınız. Neresine? Duyorganlarına, gözüne, kulağına, eline, ayağına, bütün hayatına müdahale yaparak düzeltme adına, ıslah etme adına, inşa etme adına emek veriyorsunuz. Bu insan bakıyorsunuz bazı meleklerden üstün oluyor. Bu yetiştirmiş olduğunuz, eğitim tezgahından geçirmiş olduğunuz bu insana bakıyorsunuz. Hacılarımızın, ziyaretçilerimizin, umrecilerimizin tavaf etmiş olduğu Kabe-i Muazzama'dan daha kıymetli, daha değerli oluyor. Yeryüzünün ıslahında kendisine halife deniliyor. Ve topluma örnek oluyor ve rehber oluyor. Yani bir insana vermiş olduğunuz emek karşılığında, karşısında çıkan tablo bu. Yani meleklerden üstün, Kabe'den daha şerefli, yeryüzünün halifesi ve topluma, evine, fabrikasına, çalışmış olduğu işçisine karşı örnek ve rehber bir insan oluyor. Eğer siz bu insanı, aynı insanı eğitimden, terbiyeden, edepten, ahlaktan, güzelliklerden uzak tutacak olur da kendi haline bırakacak olursanız Kur'an ne diyor? Onlar hayvan gibidir diyor. Hayvanın bir seviyesi var. Belhum adal. Hayvanlardan daha beter diyor Kur'an-ı Kerim. Eğitimden, ıslahtan uzaklaşarak büyüyen bir insana bakınız veyahut da aslandan ürküp kaçan yaban eşeği diyor Kur'an-ı Kerim. Müddessir suresinde. Yani Kur'an'dan, sünnetten, namazdan, ibadetten, taattan, vahiyden, Allah'tan, peygamberden kopuk yaşayan bir insanın elde etmiş olduğu tablo, fotoğraf bu. Yani aslandan ürken, kaçan yaban merkebi. Görülüyor ki iki tane zıt var. Biri ham madde olarak kaldığı zaman işe yaramayan ama emek verdiğin zaman, değer verdiğin zaman meleklerden de üstün ve topluma yön veren, toplumu yönlendiren, topluma örnek olan bir insan oluyor. Şimdi bu örneğimi, bu ölçümü evinize taşıyabilirsiniz. Caminize taşıyabilirsiniz. Büronuza, fabrikanıza, kurumunuza taşıyabilirsiniz. Yani muhatap olduğunuz insan, ister çırak olsun, ister fabrikatör olsun, ister gece bekçisi olsun, ister genel müdür olsun, kim olursa olsun, insan olarak ona medenice yaklaşır, ona ahlaki güzelliklerini, edebi özelliklerini kazandırdığın zaman hakikaten tadından doyum olmayan, güzel mi güzel, değer mi değerli, herkesin imrendiği, herkesin örnek almış olduğu bir insanla veriyor. Bunu yapmak için elbette ki anne olarak, baba olarak, eğitimci olarak ne lazım? Eğitimi bilmemiz lazım. Eğitim tarif olarak, uygulama olarak bilinecek ki biz de nesillerin ıslahında, tedavisinde, insanın inşasında bir hata işlemeyelim. Bakıyorsunuz bir tıp öğrencisi 6 sene, 8 sene, 10 sene emek veriyor. Okuyor geceli, gündüzlü, dersiyle beraber, sınavıyla beraber. Ne yapıyorsunuz? Bir hasta olan insanın tedavisinde ben de burada varım diyor. Hasta tedavisini bir makine mühendisine havale yapamıyorsunuz. Bir muhasebeciye götürmüyorsunuz. Uzman o. Doktorlar. Burada da eğitimci olmak lazım. Eğitimci olmak için de okumak lazım. Birileri tarafından senin de eğitimden geçmen lazım. İşte baş öğretmenimiz, baş muallimimiz, baş eğitimcimiz Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizden almış olduğu eğitimi, terbiyeyi, edebi kıyamet kopuncaya kadar gelecek. Tüm insanlara varisi olarak, veraset olarak intikal etmiştir. Adına eğitim dediğimiz, terbiye dediğimiz konu o kadar uzak değil. Bize çok yakın. Herhangi bir şeyin aşama aşama, merhale merhale, kemale ermesine eğitim denir. Bir çorba pişirmeden süt pişirmesine tutunuz. Bir tohumluk buğdayı toprağın karabağrına atarsınız. Sonra 6 ay sonra ne yaparsınız? Bunu biçersiniz. Veya bir kadın düşünün. Hamile oluyor. 9 ay sonra merhale merhale, aşama aşama belli bir zamandan sonra dünyaya 2,5, 3,5, 4 kilogram ağırlığında bir çocuk olarak, kız veya erkek olarak dünyaya teşrif ediyor. Öyleyse bir insanı da siz eğitmek için hemen bir kabadan vurulan inne gibi değil, emek vereceksin. Zamanın olacak, imkanların olacak, sevgin olacak, saygın olacak, ilgin olacak. Her türlü güzellikleri toparlayacaksın, onu götüreceksin. Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresinin 37. ayetinde Hazreti Meryem'i gündeme getirir. Hazreti Meryem'i Yüce Allah güzel bir bitki olarak yetiştirmiş. Belli bir zaman sonra Hazreti Meryem'in bakımını Hazreti Zekeriya'ya teslim etmiştir. Yani Yüce Allah, bizleri yoktan var eden Allah, Meryem kulunu belli bir kategoride, belli bir yaşına kadar eğitiyor, terbiye veriyor. Daha sonra bakım görevini bir bahçıvan olarak kime veriyor? Hazreti Zekeriya'ya veriyor. Demek ki biz kapımızın önündeki 50-60 metrekarelik alandaki bir ilkbahar mevsimindeki bağımızı, bahçemizi, meyvemizi, ağacımızı gördüğümüz zaman ona yapacağın müdahale neyse su veriyoruz, gerekiyor. Etraflarını koruluk olarak duvar yapıyoruz, gübre veriyoruz, bir takım müdahale yapıyoruz. Bakıyorsun ağaç fidan büyümüş, çiçek açmış ve meyve vermiş. İnsan da böyledir. Ben bunu Konya'ya geldiğim zaman 1970 yılında ilk tanıştığım insanlar vardı. Tanıştığım bu insanlar düzeltilmesi, eğitimden geçmesi icap eden insanlardı. Yani hepsi esnaftı, zengindi, imkanları buldu, mağaza sahibiydi, şoförlük yapıyordu. Yani meslek olarak çok farklı farklı insanlardı. Biz bu insanları eğitim tezgahına aldık. Şefkatli bir anne gibi, müşfik bir doktor gibi, bir avukat gibi, müdahale yapan, bazen merhamet olan bir baba gibi, elimizden gelen, öğrendiğimiz, uyguladığımız, tecrübemiz olan her türlü güzellikleri ortaya koyduk. Bir annenin salıncağında, beşiğinde büyütmüş olduğu bir yavru gibi biz de bu insanlara yemesinden, giyiminden, abdestinden, namazından, guslünden, teyemmümünden, giymiş olduğu ayakkabıdan, ayakkabı boyasından, tıraşından, tıraş şeklinden, dişinin fırçalamasından tutunuz da tırnak kesimine varıncaya kadar hepsini gösterdik. Ve sonra ne oldu? Her birisi evine, ailesine, akrabayı taallukatına, mahallesine, hatta şehrine numune oldu. Yani örnek oldu. Bakıyorsunuz mesela insan eğitimini zor gören, insan eğitimini yorucu gören ve insan eğitimi için büyük zamanlar harcamışlar. Mesela Çin atasözünde diyor ki Çinliler, ekin ekmek için bir yılı, bir seneyi, ağaç dikmek için 10 yılı, insan yetişmek için diyor 100 yılı planla. Şimdi bir ekin için bir seneyi vermişler. Efendim bir ağaç dikmek için 10 yılı diyor ama insana gelince 100 yılı hedefleyeceksin. Batı bilim adamlarından Doktor Alexis Carrel ise bir terbiye metodunda ancak 30-40 yıl hedef konulur diyor. Şimdi bu bilgilere rağmen sevgili Peygamber Efendimiz o dağlarda vahşi gibi yaşamış olan insanların eğitim tezgahından geçirerek vali yapmış, komutan yapmış, ilimle tanıştırmış, topu topuna kaç sene? 23 sene. Çinliler diyor bir insan eğitmek için 100 sene lazım. Neye göre? Kendi metotlar, kendi usulleri ama Allah'ı yaratan, haşa insanlar yaratan Rabbimiz bir de insanın nasıl eğitileceğini peygamberine bildirmiş. Peygamber de Rabbimizin vermiş olduğu bu eğitimi devreye koymuş. 23 senede ayyaşlar, sarhoşlar, kumarbazlar, katiller, yani günümüzün çağdaş günahlarının o dönemdeki insanlar tarafından işlenmiş olan kaba saba günahların sahipleri, bir de bakıyorsunuz 3 sene sonra, 5 sene sonra, 2 sene sonra, 2 ay sonra Mekke'nin, Medine-i Münevvere'nin övülen, sevilen, değer verilen bir insan olmuştur. Öyleyse ilmi biz beşikte başlatırız ve mezara kadar devam ettirir. Son noktayı nerede buluruz? Mezarda koymuş oluruz. Öyleyse benden iş bitmiştir. İşte ben yapamam, bu işi beceremem gibi basit sebeplere, gerekçelere sığınmaya hiç gerek yoktur. Çünkü tekrar başa dönmek istiyorum. Konya'ya geldiğim dönemlerde bizim karşımızda 15 yaşında, 20 yaşında gençler yoktu. En aşağısı 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında, hatta 60 yaşında insanlar vardı. Bu insanlarla Yüce Allah'ın lütfetmiş olduğu imkanları, Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu metot ve usulü ve Peygamber Efendimiz'in uygulamada göstermiş olduğu örnekliğini hepsini tek tek ortaya koyduk. Öyleyse biz sadece karşımızdaki insanlara ilim verip kenara çekilen bir insan olamayız. Vermiş olduğumuz ilmin, vermiş olduğumuz bilginin ne yapılacağını, ne edileceğini de kendisine öğütlememiz gerekiyor. Bir baba çocuğuna ne yapar? Parasını verir. Cep harçlığı verir. Ama bu parasının nerede harcanacağını, nasıl harcanacağını da bir nevi metodunu, usulünü öğretmiş olabilir. Siz çocuğunuzun cebine para verip de kendi haline bıraktığınız zaman o parayı israf eder. Bakın lan, insana bilgi verirsiniz, ilim verirsiniz. Ama vermiş olduğumuz bu ilmin, bu bilginin nasıl hayata geçileceğini, nasıl uygulanacağına yönelik metodunu da usulünü de vermezseniz o bilgi, o ilim onda bir nevi sırtında kamur gibi kalır. İşte bunu hesaba katarak diyoruz ki biz şimdi sizleri sevgili Peygamber Efendimizin 610 yılı dediğimiz risaletin verildiği, peygamberliğin verilmiş olduğu tarihten başlatıp vefat etme yaşına kadar, yani 23 yıllık peygamberlik risalet vazifesinde o ham madde olarak görmüş olduğu problemli, sıkıntılı, isyankar, ateist, yani bir ipliğini çekseniz 40 yamalığı dökülürcesine tüm insanlığını kaybetmiş olan bu insanlara nasıl bir müdahale, nasıl bir metot, nasıl bir usul gerçekleştirdi ki yeryüzünün en muteber, en güvenilir, en sevilen, en ihtiyaç duyulan bir insan oldu. Peygamber Efendimiz'in geçtiğimiz derslerde hatırlarsanız kıymetli kardeşlerim, ondan bir hadis aktarmıştım Efendimiz'den. Ebu Davud'un Sünen'inde Kitab-ı Tahare bölümünde sevgili Peygamber Efendimiz, ben sizin babanız gibiyim diyor. Babanız yerindeyim. Ey ashabım, kıyamet kopuncaya kadar gelecek ey ümmetim, ben sizin babanız yerindeyim. Önce Allah Resulü bu açıklamayla eğitimin, terbiyenin nasıl bir seviye, nasıl bir açılım olacağını ortaya koymak için devam ediyor. Size gereken her şeyi üretiyorum. Size gerekli olan her şeyi üretiyorum. Helada oturuş pozisyonunuzdan tutunuz, Beytülmal'deki develerin hangi mezrada besleneceğine, yayılacağına varıncaya kadar her konuda sizlere hem yönlendiriyorum, hem bilgilendiriyorum, hem de öğretiyorum diyor. İşte bütün mesele budur. Bütün mesele, bizi şu anda dinleyen siz kıymetli kardeşlerim, istirhamım şu. Sevgili Peygamber Efendimizin bu ilk adım mesabesinde görmüş olduğumuz eğitimde, terbiyede ortaya koymuş olduğu tavır, söz hepimiz için bir ipucudur. Yani nereden başlayalım derseniz işte buradan başla. Yani yaklaşım, yani iletişim. Baba makamında olan bir imam, baba makamında olan bir öğretmen, baba makamında olan bir ev reisi, baba makamında olan bir işveren kardeşimiz, kendisiyle beraber iş yapan insanlara babalık yaparak, babacanlık yaparak onun hayatına müdahale yapma sorumluluğunda olduğunu kendisine idrak etmesi gerekir. Efendimiz bunu yaptı ve bunu başlatmıştır. Efendimizin neslin terbiyesinde, eğitiminde, diğer bir adıyla insanın inşasında merhalesi vardır. Yani aşama aşama, kademe kademe gitmiş. Bizde sıkıntılar var. Yani biz insanı görüyoruz. Mesela görmüş olduğumuz, diyelim ki bir insan kılığıyla, kıyafetiyle, tıraş şekliyle itici bir özelliğe haiz. Hemen bunun tıraşından gireriz. Hemen pantolonuna müdahale yaparız. Bu kot pantolonu çıkart, hiç sana yakışmıyor dercesine müdahale yaparız. Bu eğitimde, terbiyede böyle akıllı, mantıklı, sağlıklı, sıhhatli bir tavır, bir usul değildir. Olamaz da. Bakın şimdi sevgili Peygamber Efendimizin yanına bir genç geliyor. Ne diyor biliyor musunuz? Çok enteresan. Ya Resulallah, ben zina etmek istiyorum diyor. Allah Allahu Ekber. Şimdi düşünün, Merkez Camisi'nde bir imam veya vaize, bir müftüye gidecek bir delikanlı 20 yaşında. Ey müftü efendi, ey vaiz efendi, sen dinden imandan anlarsın, bilirsin. Ben zina yapmak istiyorum diyecek. Genç gelmiş, aynen böyle söylemiş. Ya Resulallah, ben zina yapmak istiyorum diyor. Efendimiz hiç günümüz tabiriyle telaşlanmıyor. Ama sahabe-i kiram homurdanıyor bir kısmı. Bağırıyorlar. Ne biçim sorudur bu? Hiç peygambere böyle şey sorulur mu dercesine sağdan soldan çocuğa, delikanlıya müdahaleler başlıyor. Efendimiz gayet rahat. Hey delikanlı, yanına kadar gel diyor. Genci peygamberimiz yanına kadar çağırıyor. Pür dikkat, herkes adeta nefesleri tutuşmuş, sahabenin böyle bekliyorlar. Acaba peygamber ne yapacak? Buyuruyorlar ki, senin kız kardeşin var mı? Var ya Resulallah. Sen onu yabancı bir erkekle kötü vaziyette görmeni ister misin? Hayır ya Resulallah, istemem diyor. Peki senin halan var mı? Var ya Resulallah. sen halanı yabancı bir erkekle gayrimeşru surette görmeyi ister misin? Mümkün değil, istemem ya Resulallah diyor. Efendim annen var mı, teyzen var mı devam ediyor. Öyleyse sen de istemediğin bir şey yapma ey genç diyor. Ve mübarek elini kalbin üzerine koyarak içindeki kötü duygulardan onu arındır ya Rabbi diyor. Genç özür diliyor. Zina yapmak için izin istemeye gelen genç adeta perişan olmuş, pişman olmuş. Özür dileyerek oradan ayrılıyor. İşte bize çok önemli olan bir ipucu. İnsanı ıslah ediyorsunuz. Tedavi ediyorsunuz. Ya bir insan gelebilir. Hocam ben şarap içmek istiyorum. Bana ne dersiniz? Yani kıyamet kopmuş gibi heyecanlanma. O bir insandır, yapabilir. Yapar mı? Yapabilir tabii. Yani eğitimciysen, terbiyecisiysen, insanı seviyorsan, insana karşı gönlünde, özünde, fikrinde bir metot bilgisi varsa gayet sakin, gayet olumlu, gayet ılımlı bir tavır sergilemek mecburiyetindeyiz. Bir başka örnek vereyim. Bir adam geliyor, diyor ki ya Resulallah, bizim şu kapı komşumuzun çocuğu benim ağacımı, meyveli ağacımı taşladı. Ben şikayetçiyim. Efendimiz diyor ki çağırın bana. Genç sevgili peygamberimizin yanına kadar geliyor. Düşünün. Bizim evimizin önünde bir bahçe var, elma ağacı var. Komşumuzun çocuğu sapan taşıyla veya taşla girmiş bahçeye, vurmuş, ağaçtaki, daldaki meyveleri aşağı dökmüş. Ev sahibi olarak biz de gördük. Böyle manzarayı şimdi ben Allah Resulü'nün hayatında nasıl cevaplanmış onu göstermek istiyorum. Genci çağırıyor Peygamber Efendimiz. Ey delikanlı, sen komşunun meyveli ağacını niçin taşladın? Karnım açtı ey Allah'ın Resulü. Bundan dolayı taşladım diyor. Bak, bundan sonra komşunun ağacını taşlamayacaksın. Ancak daldan kendiliğinden düşen meyveleri yiyebilirsin diyor. Taşlamak yasak. Ancak dalından kendisi düşmüşse onu yiyebilirsin diyor. Böyle bir peygamber. Yani böyle bir peygamberin eğitim tezgahını bir düşünün. Terbiye tezgahını bir düşünün. O sarhoşlar, o ayyaşlar, o Lat, Menat, Uzza demiş olduğun putlara tapan o insanların nasıl bir şefkatle, merhametle, anlayışla karşı karşıya geldiğini sadece binlerce örnekten iki örnek verdim ben sadece. Allah aşkına bir düşünelim şimdi. Ne böyle bir insan Efendimiz salat selam üzerine olsun. Acaba diyorum bir insanı nasıl inşa etmiş, nasıl düzeltmiş, topluma nasıl yararlı bir hale getirmiş, kendisini yaratan yüce Allah olan isyanını, tuğyanını nasıl kenara koymuş, bunu birlikte hem ekranda hem de sözlü kimliğimde sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama konuyu daha iyi anlamak, daha güzel anlamak için biraz parçalayacağım. Yani Peygamber Efendimizin 23 yıllık risalet zamanının bir bölümünü Mekke'de geçirdi, bir bölümünü de Medine-i Münevvere'de geçirdi. 13 yıllık Mekke hayatı, 10 yıllık Medine hayatı vardır Peygamber Efendimizin. Her iki hayatta da Peygamber Efendimizin insan eğitiminde, neslin ıslahında, tedavisinde, eğitiminde nasıl bir yol, nasıl bir merhale ortaya koyduğunu sizlerle paylaşarak, anlatarak, açıklayarak, örnekler vere vere sunmaya çalışacağım. Mekke dönemi. Kıymetli kardeşlerim, Mekke döneminde sevgili Peygamber Efendimizin eğitim, terbiye tezgahını almış olduğu bir insana ilk olarak kazandırmış olduğu nimet iman nimetidir. İman ve akide. Birinci nokta bu. Çünkü bir insanın geçerli bir imana sahip olmadığı müddetçe o insan ne Allah'ına, ne peygamberine, ne kendisine, ne de toplumuna yararlı bir insan olabilir. Önce sağlıklı, yararlı, salih amelleri ortaya koyabilecek bir iman gerekir. Allah Resulü buradan başlamıştır işte. Sağlam bir iman, sağlıklı bir iman. Şimdi bu bilgiyi verdim sizlere. Diyorum ki, siz işçiniz iş yerinde hırsızlık yaptı. İşte problem. Siz hırsızlık yapmış olan bu işçinin hemen işine son verirsiniz. Yoksa bu işçiye acaba Peygamber Efendimizin zamanında olsaydı nasıl bir müdahale gerekirdi onu mu düşünürsünüz? Yani günümüzde çağdaş günahlar işleniyor. Çağdaş yüz kızartıcı suçlar işleniyor. Bunu işleyen faillere karşı elbette ceza verilebilir hukuki yönden. Ama bunun bir ahlakı boyutunu, edebi boyutunu, manevi boyutunu, eğitim boyutunu, terbiye boyutunu, ıslah boyutunu hiç hesaba katmadan ani kararlarla böyle refleks yapılmış olan bir vücut gibi tokatlamak, vurmak, kırmak bizim eğitim anlayışımızın, Peygamber Efendimizin eğitim anlayışıyla frekans olarak tutmadığını görüyoruz. Ondan dolayı Efendimiz işi imandan başlatmıştır. Yani inançtan başlatmıştır. Çünkü bir insandaki imanda arıza varsa, imanda sıkıntı varsa böyle olan insanlara, böyle olan topluma amelden, ahlaktan, edepten, terbiyeden, yani füruattan, detaydan pek bir şey verilmez. Biz detaya girmeye çalışıyoruz. Bu da büyük bir sıkıntı. Bu büyük sıkıntıyı çözmek için şimdi sizlere bir örnek vereceğim. Bu örneğimiz Araf suresinin 150. ayetiyle bağlantılı olacaktır. Bildiğiniz gibi Musa aleyhisselamın Rabbi ile mülakatı, söyleşisi biter. 40 günden sonra Allah'tan almış olduğu emirleri mukaddes levhalara yazılmış olduğu halde alır ve kavmine geri gelir. Bakar ki kavminin akidesi bozulmuş. Niçin? Buzağa tapıyorlar. Samir isimli kimya ilminden haberdar olan bir adamın oraya gelmiş olan kadınlardan, erkeklerden toparlamış olduğu altınları eritmiş, bir buzağı yapmış. Sonra bu buzağının ağzından giren rüzgar arka tarafından çıkarken bir ses çıkarıyor. Ve demiş ki Samiri, işte Musa Rabbi ile konuşmak için yanlış adrese gitti. Halbuki işte Rabbi budur diyerek İsrailoğullarının tutmuş Allah inancını bozarak kendi yapmış olduğu buzağa taptırmaya başlamış. Musa peygamber de Allah'tan almış olduğu mukaddes emanet emirleri kavmine ilan etmek için gelmiş, bakmış ki kavminin akidesi bozulmuş. İşte o zaman Musa peygamber levhaları bir anda bırakıyor. Atıyor diyorlar. Nazikçe, kibarca yere koydu diyenler vardır. O anda gayreti ilahiye olarak öyle bir Allah için kızmış ki levhaları kaldırdı, attı diyenler de çıkmış. Orası teferruat için önemli değil. Mühim olan niye attığıdır. Niye yere bıraktığıdır. Halbuki o emirleri İsrailoğullarına anlatacaktı. Çünkü Musa peygamberin Allah'tan almış olduğu o mukaddes levhalardaki emirler imana ait değil, amele, salih amele ait olan konulardı. Ana babaya iyilik yapın, yetim malı yemeyin, çocukları öldürmeyin gibi amel dediğimiz işleme ait olan konuları anlatmak için gelen Musa peygamber baktı ki kavminin akidesi, imanı bozulmuş, hemen levhayı bıraktı. Bundan hareket eden alimlerimiz, fakihlerimiz, müfessirlerimiz, ilim ehlimiz ne demişlerdir? İtikat dünyasında imanında arıza, sıkıntı olan kimselere ameli konuları anlatmak caiz değildir. Olayın önemini, ehemmiyetini ortaya koymak içindir bunlar tabii. Yani kardeşimizin akidesinde, inanç yapısında bir arıza, bir sıkıntı varsa ona abdestten, namazdan, tesettürden, doğru konuşmaktan, komşuluktan bahsedemezsiniz. Çünkü iman bozulmuş, akide bozulmuş, o adam her türlü kötülüğü yapar artık. Akidesi bozulmuş olan bir insanın yapmayacağı bir kötülük yoktur. İşte bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke döneminde eğitim tezgahını almış olduğu, terbiye tezgahından geçirmek istemiş olduğu insanlara ilk adımda vermiş olduğu mesaj, müdahale imandır. Sağlam bir imanın, la ilahe illallah'ın kalplere nasıl bir şekilde yer etmesi için Allah'tan almış olduğu bilgileri, talimatları, direktifleri insanlara anlatarak, aktararak onların sağlıklı ve sağlam bir imana kavuşmasını, akidelerinde bozukluk olanların da akidesini düzelterek düzeltmiş ve onları sahili selamete çıkartmıştır. Öyleyse kalpleri saptırılmış olan, kalplerinde imandaki bir sıkıntı olduğundan dolayı hayat tarzı bozuk olan, hayata yamuk bakan, insanlığa hatalı yanlış bakan, insanlığın elde etmiş olduğu güzellikleri görmeyerek onları yanlış veya hatalı adreste görmek isteyen insanların inançlarında bir arıza vardır. Bir sıkıntı vardır daha doğrusu. O zaman biz onlara şunu söyleyebiliriz ki, siz belki Allah-u Teala'yı teoride inanıyorsunuz. Allah'a teoride inancınız var ama pratik hayatınızda siz Allah'a inanmıyorsunuz. Bundan bu çıkar. İnsanın teoride Allah'a inanıyor gibi hareket yapıp ama pratik hayatında Allah'a yer vermeyen, ayetlere yer vermeyen, kitap ve sünnete yer vermeyen insanlar imanlarını bir gözden geçirmeleri gerekiyor. Kur'an'daki imanla kendimizdeki elde ettiğimiz imanı bir karşılaştırmamız gerekiyor. Acaba bu iman geçerli bir iman mıdır? Antik bir iman var mıdır bende? Yani biz babalarımızı hangi yolda gördüysek, atalarımızı hangi yolda gördüysek onların peşinden gideriz diyen bir iman var bizde. Veyahut da iman var da imanımızı biz haksızlığa, zulme mi bulaştırmışız? Veya iman var da biz imanımızı biz yaşarız ama bundan menfaatim nedir diyerek bir maddeye mi dayanıyor bizim inancımız? İşte bu muhtemel arızalara kavuşmamak, bulaşmamak için Allah Resulü eğitimin, terbiyenin ilk adımını, ilk merhalesini imandan başlatmış, akideden başlatmıştır. Ve biz de bundan başlatmış oluyoruz. Peygamber Efendimiz'in o metodunu, o usulünü olduğu gibi olmasa bile günümüzün insanının anlayacağı kıvama getirerek taklit etmeye çalışıyoruz. İnşallah dersimi burada virgülle ayırmış oluyorum. Önümüzdeki dersimizde kalmış olduğumuz yerden sevgili Peygamber Efendimiz bakalım böyle ham madde olarak görmüş olduğu bir insanı eğitim tezgahını alıp bunu devrinin en üst makamına çıkartmada hangi merdiven basamağı gibi merhale kullanmış bunu beraber öğreneceğiz ve uygulayacağız. Bu duygularla selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim.